Ayrım 11.
Giacomo'nun iltifatları, onun tatlılığı, zaman zaman daha güzel olmaya çalışmama neden oluyordu. Ama sonra geceleri o Nicola denen baş belası vardı. Onu hiçbir şey durduramıyordu. Gitgide sertleşen ve acımasız sözlerim onun kaba kuvvetini ve hayvani arzularını arttırıyordu. Onunla daha mı yumuşak olmalıydım acaba? Hoşuma gidiyormuş gibi yapıp gözlerimi kapayıp başka şeyler düşünerek beklemeli miydim? Belki her şey daha az karmaşık olur, Nicola ile aramdaki durumu daha esnek hale getirebilirdim böylece. Ama ben sahtekarlık yapmak istemiyordum. Hala onurum vardı ve onun önünde gücümle, yalnızken de gözyaşlarımla koruyordum onurumu. Ayın 27'sinde annem uğradı. Öylesine mutsuzdum ki onda yalnızca beni doğurmuş olan kadını gördüm. Ayın 27'si olduğu için belki de onun beni sevmemiş olduğunu unuttum. Unutmak istedim. Kendimi onun karnındaki korunmaya ve ilgiye muhtaç küçük kızı olarak düşündüm. Ağlıyordum, nedenini sormadı. Hayatın ne kadar güç olduğu, bu fiyatlarla hayatta kalmanın zorluğu, babamın müşkül pesentliği, abimin savurganlığı ve onun kendisi için bir şeyler almayı hiç düşünmeden hep diğerlerini düşündüğü konusundaki konuşmalarımızdan birini yapmayı sürdürüyordu. Canı çok çikolata istiyordu. Ne tuhaf. Annemin bir zaafı, bir arzusu mu vardı? Hem de niye çikolataya? Ve bütün bu yıllar boyunca bunu öğrenebilmek için para kazanmayı beklemem mi gerekmişti? Tabii ki sonunda yine benden para istedi. Paralarımı sakladığım yerden 100 bin lira aldım ve ona verdim. Memnun olmuştu, saçlarımı okşadı ve aceleyle çekip gitti. Evet, onun sevgisini satın almaya çalışmıştım. Okşaması bana 100 bin lirete mal olmuştu. 200 bin lirete beni öpebilir, 300 bin lirete belki de beni bağrına basardı. Fakat hatırımı sorması için en azından 600 bin lirete kadar çıkmalıydım. Korkunçtu, ağlıyordum ve yalnız kaldığımda dudaklarımdan o aptal yardım çağrısı döküldü. Anne, kendimi kontrol etmeliydim. Onun adını anmamaya, Tanrı'ya yalvarıp onun yardımını istemeye zorlamalıydım kendimi. Şimdi daha kötü hissediyordum ve tuhaf bir rahatsızlık duyuyordum. Yardım istemiyordum, bayılacak gibiydim. Ciğerlerimi doldurup nefes almak için pencereye çıktım. Ama etrafımdaki her şey dönüp duruyordu. Annemin ziyareti böyle bir etki yapabilir miydi? Tamam, felaketti ama. Başımın dönmesi devam ediyordu. Ben sanki ben değildim. Bayılmak üzere olduğumu anladığımda duvarlara ve mobilyalara tutunarak bütün gücümü toplayıp yatak odasına kadar ulaşmaya çalıştım. Başaramadım. Son hatırladığım neredeyse mutlu bir şekilde yere yığılmamdı. Sanki derin bir uykuya dalmıştım. Nicola döndüğünde beni yerde baygın buldu. Allah kahretsin. Hamileyim. Bir çocuk her zaman Tanrı'nın armağanıdır. Bir tecavüzün meyvesi olsa da mı? Hayatım boyunca gönülsüzlüğümü ve babasının tacizini hatırlatsa da mı? Günün birinde onun gözlerine baktığımda Nicola'nın gözlerinin aynısını görsem de mi? Yine de Tanrı'nın armağanını kabul ettim. Kürtaj olmamak kesin ve net kararım oldu. O çocuğu istememek kararını doğru bulurdum. Ve kendimi kötü bir insan ya da bir katil olarak hissetmezdim. Şiddete karşı şiddet duymuyordum. Kısacası sadece zorlamaların meyvesi, aşksız oluşan bir canlının var olmasını reddedebilirdim. Tanrı'ya inanıyordum ama beni cezalandıran yobaz ve acımasız bir Tanrı'ya değil. Çocuğumu aldırmadım çünkü çok yalnızdım ve çevremdeki olaylara dayanmama yardımcı olacağını düşünüyordum. Benimkisi yalnızca, egoistçe bir seçimden başka bir şey değildi. Haber duyulduğunda herkes mükemmel ve birbirini seven ailenin ben, Nicola ve doğacak olan bebekten oluştuğuna daha da inandı. Tabii ki tüm akrabalar değerli öğütleriyle beni aydınlattılar. Herhangi bir koku duydun da dur ve az da olsa bir parçacık tadına bak. Kendini fazla yorma. Canın çektiği şeylere dikkat et. Nicola bana karşı daha sevecen olmamıştı. Artık benimle sevişmiyordu ve ortak yaşamımız neredeyse sıfıra inmişti. Her şeyi muhalefet etmek için değil ama ben bu aşerme meselesine hiç inanmadım. Onlara göre eğer kokusunu duyduğum yiyecekten tatmazsam çocuğum sakat doğabilirdi. Sadece kokular değil gördüğüm şeyler de tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden televizyondaki reklamlara bakmamalıydım. Burnumu ve kulaklarımı tıkamalıydım. Daha neler artık. Onların dediğine göre eğer durup dururken aşerirsem, mesela geceleyin, Nicola'yı uyandırıp canımın istediği şeyi gidip almasını mı söyleyecektim? Belki de mevsimi olmayan bir meyve isteyebilirdim ondan. Nicola benim isteklerimi karşılamaktan büyük bir memnuniyet duyardı herhalde. Bizim buralarda bazı kadınlar için hamile olmak maruz kaldıkları hayal kırıklıklarının öcünü almak için bir şans olarak görülür. O harika 9 ay boyunca kocalar her istediklerini yapar, sabırlı ve anlayışlıdırlar. Tabii ki bu olay hamilelerin büyük çoğunluğunun hakkıdır. Bense diğer azınlığa dahildim. Nikola eskisinden daha sevecen ve anlayışlı olmak bir yana daha da umursamaz, hatta biraz bıkkın olmuştu. Çünkü ilişkiye giremiyordu benimle. Kavgalar ve çatışmalara dönüşmüş olan konuşmalarımız da bitmişti. Artık ben bir anneydim, bir kadın ve eş kategorisine girmiyordum. Daha da acayip ve tatsız olan şey ise çocukluktan hiç bahsedilmiyor olmasıydı. Sanki hiç yokmuş, sanki doğmamış olması gerekiyormuş gibiydi. Çocuğumun bir ismi yoktu ve ne olacağı hakkında hiç konuşmuyorduk. Cinsiyeti yoktu ve beklentilerimizi söylemiyorduk. Batıl inançlara göre bebeğe bir şeyler almak için 7. ayı beklememiz gerektiğini biliyordum. Ama hiç değilse bir şeyler konuşabilirdik. En nihayeti bu çocuk benden çok ona aitti. Söylediği tek şey çalışmayı bırakmam gerektiği oldu. İşimin yorucu olmadığını savunmaya kalktım. Ama onun itirazlarına akraba korosu da katıldı. Artık çalışmamak birkaç saat de olsa sahip olduğum özgürlüğümden, uğraşımdan ve Giacomo'nun desteğinden ayrı kalmak çok üzüyordu beni. En azından bir yıl bütün bunları unutmam gerekiyordu. Ne bir yılı. Hayatım boyunca unutmalıydım. Bir çocuğum olacaktı. Büyüdüğünde bile işe gitmem düşünülemezdi. O yüzünü görmediğim yavrucağı sert bir tonda azarladım. Daha doğmadan başıma dert oldun. Ciddiydim, başım beladaydı. Tüm yasaklamalara rağmen Giacomo'ya gitmek, durumumu anlatmak istedim. Mutlu olmadığımı biliyordu, bir şey sormadı. Kendine iyi bak, ben seni bekleyeceğim dedi. Ve bomboş günler tekrar başladı. Örgü örmeyi öğrenmeye uğraştım. Tek arkadaşım televizyondu. Ara sıra çocuğumla konuşuyordum. Bazen ondan nefret ediyordum. Sonra onun hiçbir suçu olmadığını düşünüyor, doğduğunda çok güzel bir dünyayla, seveceğim ve şen şakrak bir babayla ve çok çok arkadaşla karşılaşacağını anlatarak seviyordum onu. Sen küçük ve güzel doğacaksın, sarışın bir İsa bebek gibi olacaksın. Bu eve neşe taşıyacaksın. Baban seni kucaklayacak, öpecek. Seni bir an bile terk etmeyecek. Çünkü senin mutlu büyümeni isteyecek. Büyüdüğün zaman babanın ve annenin sevinci olacaksın. Güzel olacaksın, sevileceksin ve herkes tarafından kıskanılacaksın. Her başın sıkıştığında ben ve baban olacağız yanında. Birlikteyiz ömrümüz boyunca. Seveceğiz seni yorulmamacasına. Şimdi uyuyorsun karnında. Ne saadet doğduğunda. Sadece sen bahsettiğimiz. Sadece sen beklediğimiz. Ninnimi söylerken ağlıyordum. Ama çocuğum için ağlamak güzeldi. Ona bir isim vermeye cesaret edemiyordum. Çok önemli olduğunu da sanmıyordum ayrıca. Benim için gerekli olan kendini şimdiden yalnız hissetmemesi, benim annem gibi bir anneye sahip olduğunu düşünmemesiydi. Evet, hiç görmeyeceği ve yaşamayacağı şeylerden bahsederek onu birazcık kandırıyordum ama bunun doğru olduğuna inanıyordum. Ona söylediğim ilk ninni, anlattığım ilk masaldı bu. Kendimi onunla özdeşleştirmek ve böylece kendimi sevmek, kendime güven ve özellikle sevgi vermek kolaylaşıyordu. Belki de biraz da olsa kendimi kandırmaya ihtiyacım vardı, kim bilir. Onun hayalleri benim hayallerimdi. Ailem bir kere asık suratlarıyla birkaç dakikalığına uğradılar. Onların bu tutumu Nikola'nın orada olmasından ötürü olabilir diye düşündüm. Ama kocam onlara hoş geldin der demez yorgun olduğunu söyleyip içeri gitti. Masanın etrafında biz dördümüz kaldık. Kahve yaptım. Aramızdaki sessizlik rahatsız edici, mesafe ise doldurulamazdı. Kahvesini içerken annem nasılsın diye sordu. Ölmek üzere olduğumu söylesem de umurunda olmayacağını ve kahvesini yudumlayacağını hissediyordum. İyiyim dedim. Gerçeği söylemem gerekirse kendi hamileliği sırasında başından geçen birkaç olayı anlatmasını ya da hiç değilse birkaç yararsız öğüt vermesini bekledim. Fakat cevabım üzerine hepsi aynı anda birbirine bakıp geç olduğunu söyleyerek kalktılar. Babam yarın erken kalkmak zorundayım diyerek veda etti bana. Abim karım beni bekliyordur dedi ve annem yine geliriz diye ekledi. Çekip gittiler. Kapıyı kapadığımda sanki merdivenlerden inerken rahat bir nefes aldıklarını duyar gibi oldum. Nikola belirdiğinde mutfakta fincanları yıkıyordum. Gittiler mi diye sordu. Başımı salladım, televizyonu açtı. O dönem çok rahatsızdım. Sabahları mide bulantılarım, sırt ağrım ve baş dönmeleri dayanılmazdı. Ve henüz daha 3. aydaydım. Bazen 6 ay daha dayanamayacağımı düşünüyordum. Özellikle her günkü sessizlik ve tek düzelikli. Kimseden bir gülümseme bekleyemezdim. Ne de sanki tüm dünyaya öfke duyan Nikola'dan. Her zaman işleri nedeniyle içi kararmış dönüyor, yemek yiyor, televizyonda bir şeyler seyredip hemen yatıyordu. Bense hala çocuğumu hayallerimi anlatıyordum. Dünyaya geldiğinde ona söylediğim bunca yalan için o da benim canımı okuyacaktı. Haklıydı da, çünkü insanlar böyle kandırılmazdı. Sevecen ve şen şakrak bir baba, çok çok arkadaşlar. Söylediklerimin gerçekte uzaktan yakından ilgisi olmadığının farkına varınca ne cevap verecektim ona? Babasının onu akşamdan akşama göreceği ve hiç oynamayacağını anladığında ne söyleyecektim? Ben yalnızca ben her zaman sakin ve mutlu görünmeliydim ona karşı. Ama gözyaşlarımı ya da daha beteri babası yeniden bana saldırmaya başladığında haykırışlarımı ona duyurmamak için gereken gücü kim verecekti bana? Belki de çocuğun doğumuyla olaylar değişir diye kendimi kandırmaya çalışıyordum. Bir akşam Nikola eve heyecan içinde döndü. Ertesi akşam yemeğe önemli ve zengin kuzeyli misafirler geleceklerdi. Büyük olasılıkla bir ay boyunca otelinde kalacaklardı. Ben de kendimce sevinmiştim. Sonunda bir yenilik olmuştu. Ertesi akşam Nikola yerinde duramıyordu. Olur olmaz şeylere kızıyor, çok gergindi. Zil çaldı. Üç seçkin beyefendi, iri ve mücevherler içinde yüzen bir hanıma yol verdiler. Havadan sudan bahsedildi. Sonra bir çocuktan, onu vermekten konuşuldu. Sonra masaya oturduk ve konuklardan biri politikadan bahsetmeye başladı. Sizin buraları mahveden ne biliyor musunuz? Politika, siz çok tutucusunuz. Konuya girdim. Haklısınız ama ekmeğimiz Hristiyan demokratlara bağlıyken komünist olmak kolay değil. Nikola kıpkırmızı oldu. Sen şaka yapıyorsun. Biz her zaman Tanrı'nın partisine oy vermişizdir. Şaka yapıldığına inanıp hepsi gülümsemeye başladı. Ben böyle olmadığını biliyordum. Ama daha beteri henüz gelmemişti. Konu ister istemez misafir oldukları yöreye geldi. Sizin buraları çok güzel, güneşinizi kıskanıyorum. Derime öyle iyi geliyor ki. Ne kadar beyazım, baksanıza. Sanırım ayda bir iki kere gelen suyumuzu, çalışmayan kanalizasyonlarımızı ve çamurlarımızı da kıskanıyorsunuzdur bayan. Bizim nehrin o harika çamurlarını da kullanabilirsiniz. Biraz kokar ama. Karım şaka yapıyor. Tabii birkaç sorunumuz var ama kimin yok ki? Fakat buradaki deniz. Evet, buradaki deniz şehrin lağım sularının toplandığı yerdir. Kumsal kirlidir ama geri kalanı harikadır. Kartpostalda tabii. Anetta, neden konuşmayı kesmiyorsun? Ah evet, kocam sadece etrafımızdaki iyi şeylerden bahsetmemi ister. Ama ben bir şey görmüyorum ve nasıl oluyor da birilerinin burada bir ay geçirmeye karar verdiğini anlayamıyorum. Önce burada bir gün geçirin. Sizi saran gerçeği, yoksulluk ve pisliği izleyin. Yeter artık. Tam o an ileri gitmiş olduğumun farkına vardım. Gerçekleri söylemiştim ama neden onlara? Hepsi suspus olmuşlardı. Nikola konuyu değiştirmek için sabırsızlandı ve ben de akşamın kalan süresinde sustum. Yetmedi. Çünkü üç adamdan biri gitmeden önce bana dönüp şöyle dedi. Tavsiyenize uyup biraz etrafa göz atacağız hanımefendi. Şeytan her zaman resimde çizildiği gibi çirkin değildir. Ama yine de belli olmaz. Dolayısıyla rezervasyon için bekleyeceğiz. Her şey için teşekkürler. Aniden adamın Nikola'ya göz kırptığının farkına vardım. Ne demek oluyordu bu? Bana önem vermemiş miydi? Beni zavallı bir deli olarak mı görüyorlardı? Üzerinde düşünmek için çok zamanım olmadı. Kapıyı kapar kapamaz kaçmam gerektiğini biliyordum ve kendimi yatak odasına hapsettim. Kapıyı her vuruşunda kendimi korumak için bir mobilya daha koyuyordum. Üzerinde elbiselerimin olduğu sandalyeyi koydum önce. Aç çabuk namussuz! Hemen bir komodin, sonra çarçabuk bir tane daha. Sana kapıyı açmanı söyledim. Senin için daha iyi olur ona göre. Kapıya attığı yumruklar gitgide daha sertleşiyordu. Şimdi omuz vurarak açmaya çalıştığını anladım. Korunmak için başka ne kullanılabilirdi? Etajer. Çok ağırdı, yerinden kaldırmak çok iş istiyordu ama kendimi kurtarmak için başarmalıydım. O yumruklar, tekmeler ve omuzlamalar başıma gelecekleri çok güzel ifade ediyordu. Etajeri kaldırdım ama kapının açılmak üzere olduğunu hissediyordum. Mobilyalar yavaş yavaş bana doğru geliyorlardı. Etrafıma bakındım, sadece gardırop kalmıştı. Ona sadece bir an için baktım ve bu vazgeçmenin, mobilyaları geri çekmenin daha iyi olacağını fark etmeme yetti de arttı bile. Hiçbir işe yaramadı. Kapıyı kırıp içeri girdi. Tıpkı yırtıcı bir hayvandı. Peşimden koştu. Beni hemen yakaladı. Neden? Bana neden olduğunu söylemek zorundasın. Neden yaptın bunu? Korktu. Gözleri bana korku veriyordu. Ellerinin, ayaklarının, yumruklarının altında bir şeyler söylemeye gücüm yoktu. Ve her şeyin bir an önce bitmesini umut ediyordum yalnızca. Sonra çocuğumu düşündüm ve ona haykırdım.
Hayvan, bebek, hamileyim ben.
O zaman bile durmadı ve ben çocuğumla birlikte ölmenin güzel olacağını düşündüm. Her ikimiz de masum olarak. Ben ölmedim. Çocuğumsa evet. Hastanede kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Komadan çıkalı bir gün olmuştu ve hala sersem gibiydim. Nikola'yı gördüm ve onu dışarı atmaları için işaret ettim. Herkes anladı ama kimse onu dışarı çıkarmadı. Yatağın öbür yanına döndüm. Yine de onun varlığını duyuyordum. Kibirli varlığını duyuyordum. Çünkü olanlara aldırış etmiyor gibiydi. Uyumak istiyordum. Sadece uyumak ve düşünmemek, görmemek. Doktorlar bana karşı son derece naziktiler. Ve ben bu nezaketten nefret ediyordum. Bana çocuğumun öldüğünü ve lanet olsun ki benim yaşadığımı hatırlatıyordu. Yemek istemiyordum. Hemşireler yalvarıyorlardı. Onlar hiçbir şeyin umurumda olmadığını anlamıyorlar mıydı? Kimsenin umurunda değildim. Annem, babam, akrabalar. Odada yatağımın yanında sadece birer kuklaydılar. Konuşmuyorlardı. Yüzlerinde hep aynı ifade vardı. Ve sonra ziyaretler. Hep yalan söylemek bir işkenceydi. Nasıl olduğunu soruyorlar ve ben hep aynı tek düze sözcükle cevaplandırıyordum. Düştüm. Onların azarlamalarını dinlemek, benim durumumdaki birinin daha dikkatli olması gerektiğini duymak tuhaf. Neredeyse komikti. Ne şehittir ne gazi derler bizim buralarda. Cevap vermiyor ve o kuklalara bakmakla yetiniyordum. Yüce Tanrım. Onlar gerçeği biliyordu. Doktorlar açıkça anlatmıştı. O delinin yüzünden ben de ölebilirdim ama gözlerini yere indiriyor ve susuyorlardı. Neden isyan etmiyorlardı? En azından babam, abim güçlerini sadece bana mı gösterebilmişlerdi? Onlardan mı bekleyebilirdim? Beni eniştemden korumamışlardı, tersine. Sonuçta böyle de iyi gidiyordu. Çocuğum yeniden doğamaz ve insanlar olmadıklarını olmaları için zorlanamaz. Birileri acı, üzüntü, birazcık da olsa pişmanlık duyuyor muydu? Öyleyse bunu saklamayı çok iyi beceriyordu. Ve ben artık onlara, ziyaretlerine, nezaketlerine dayanamıyordum. 3 gün hastanede kaldım ve doktorların itirazlarına karşın oradan ayrıldım. İşime geri döndüm ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bilemiyorum, o çocuk benim için gelecekti. Bakışlarım boşlukta kaybolmuştu. Bir damla bile gözyaşı dökmedim. Giacomo bana sıkıca sarıldı ve buradan gitmem gerektiğini söyledi. Belki haklıydı ama ne önemi vardı? Bir bitkiye, bir robota dönüşmüştüm. Yemek pişiriyor, sonra masayı topluyor, temizliyor, kendime tecavüz ettiriyordum. Gece kalkıyor, mutfağa gidip bebeğimle konuşuyordum. Hayır, kendimi öldürmeyeceğim. Ben zaten ölüyüm. Sen küçük ve güzel doğacaksın. Sarışın bir İsa bebek gibi olacaksın. Yüksek sesle konuşuyor ve ninni söylüyordum. Birkaç gece Nikola da uyandı. Boşluğa asılı kalmış, sönmüş bakışlarımı gördü. Sözcüklerimi dinledi. Gözlerinden bir damla yaş dökülmedi. Belki kocamı bile görmüyordum. Mutfak kapısının arkasına saklanmıştı. Orada olduğunu biliyordum, sesimi alçaltıyordum. Ama yatağa dönmüyordum. O umurumda değildi. Ne düşündüğü de öyle. Çocuğumla konuşmamı bile bozmuyordu. Biz ölü gölgelerin arasında merakla dolaşan bir varlıktık. Bize ne zarar verebilirdi ki? Sesimi alçaltıyor olmam, beni deli sanmasından korktuğum için değil, onun bir yabancı olduğundandı. Benim ve çocuğumun arasına hiçbir şey ve hiç kimse girmemeliydi. Sabah işe gitmeden önce 5 dakika boyunca bana gözünü dikiyor, evvelki gece onu uyandırmak, belki de kendini suçlu hissetmesini sağlamak için özellikle mi yaptım, yoksa gerçekten delirdim mi anlamak istiyordu. Cevabı, boşluğa asılı kalmış, sönmüş gözlerimde açık besbelliydi. Benim için kaygılanabileceğini düşünmüyordum. Üstelik hiç ama hiçbir şey sormadı bana. Her zamanki gibi tecavüzlerine devam ediyordu. Artık karşı koymuyordum. Öbür yanına dönüyor ve ben yeniden kalkıyordum. Çocuğumla olan konuşmamın onun ve benim ailem arasında önemli bir konu olacağını hiç aklıma getirmemiştim. Bütün akşamlar gibi sıkıcı bir akşamdı. Diyafon çalındı. Ben sandalyemden kıpırdamadım. Nikola'nın kapıyı açmak için hazır olduğunu fark ettim. Yavaş yavaş küçük evim doldu. Önce kayınvaliden ve kocası, sonra kızı, görümcem, arkasından annem, babam, abim, hatta onun karısı ve Don Pipi diye tanıştırdıkları, 50'lerinde kısa boylu, çirkin, siyah giysili ve haçlarla bezeli bir yabancı. Benden ne istediğini anlayamıyordum ama sezmeye başladım. Eline bir tava aldı, içine zeytinyağı koydu. Hareketleri yavaş, sakin, planlıydı. Gülmek geliyordu içimden. Fakat akrabalarımın çocuğum hakkında bir şeyler mıldandığını duyduğumda öfkeden yerimden kalktım ve zeytinyağlı dolu tavayı yere fırlattım. Herkes önce yağa, sonra bana, sonra da cin kovucuya baktı. Yatak odasına geçtim. Birkaç parça eşyamı topladım ve çıktım. Kimse beni durdurmaya çalışmadı. Hala kötü ruhun etkisinde olduğumu düşünüyorlardı. Saat 22.30'du. Nereye gidebilirdim? Nikola'nın çalıştığı otele mi? Düşünmek bile istemiyorum. Mütevazi bir pansiyon vardı, oraya yerleştim. Yarı harabe ve pis olsa da ilk gereksinimlerim için uygundu. Önemi yoktu, bir yatak vardı işte. O deliler tarikatını terk etmiştim, önemli olan buydu. Kendimi yatağa attım, yorgundum. Ama uyuyamıyordum. Hayatım bir film gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Hep kaçmıştım, her şeyden ve herkesten. Asla huzur bulamadan. Angelina yazmıştı ve daha ilk mektubunda oraya davet ediyordu. Bir bebek beklediğimi yazmıştım ona. Hemen telefon açtım. O zamandan beri başka haber alamadım. Ben de yazmadım zaten. Ama o akşam uyuyamıyordum ve ona bir mektup yazdım ve cevabını iş adresime yollamasını bildirdim. Onun anısı biraz arkadaşlık etti bana. Sadece başıma gelen güzel şeyleri düşünmek istiyordum. Ama büyük annemin hayali, Nikola ya da eniştem ya da o cin kovucu tarafından uzaklaştırılıyordu. Çok geç uyudum ve acayip rüyalar gördüm. Hem de çok. Arda arda gelen görüntüler, bölük pörçük tümceler, cin kovucu gülüyordu, büyük annem bakıyor, bir bebek bağırıyor ve benim ayakkabılarım yırtıktı. Bir kedi bana saldırmak istiyordu. Elimde bir bıçak vardı. Ama babam beni düelloya davet ediyordu. Onun bir silahı vardı. Adil olmadığını söylüyordum ona ve güldüğünü duyuyordum. Uyandım ve bir an için kendimi toparlayamadım. Ne oluyordu bana? Hemen unutmak istedim her şeyi. Aceleyle hazırlandım ve çıktım. İşe geldiğimde Giacomo bende bir tuhaflık olduğunun farkına vardı. Her zamanki hüznüme gömülmediğimi anladı ve neler olduğunu sordu. Duygusuz ve hızlı bir şekilde ona her şeyi anlattım. Sanki yaşadığım o deneyimden hemen kurtulmak, hiçbir şey olmamış gibi davranmak istiyordum. Ellerimi tutarken gözleri nasıl da şefkat doluydu. Oradan uzaklaşmakla çok iyi yaptığımı, onların gerçekten deli olduklarını ama o korkunç pansiyonda yaşamaya devam edemeyeceğimi söyledi. Onun dairelerinden birinde ya da hiçbir art niyet olmadan, çünkü beni gerçekten seviyordu, onunla yaşamamı önerdi. Reddettim. Bu kadar fazlasını kabul edemezdim ama ellerinden birini, parasını ödeyebileceğim küçük bir daireyi bana kiraya vermesini istedim. Kira olarak 300 bin liret belirledik. Bu arada maaşım artmıştı. 1 milyon liret kazanıyordum. Ev güzel ve aydınlıktı. Ve tabii ki kararlaştırılan kiradan daha fazla ederdi. Kendimi özgür ve yeniden doğmuş, neredeyse huzurlu hissediyordum. İşe gidiyor, alışveriş yapıyor ve sonra evime dönüyor, kadın bağımsızlığımın tadına varıyordum. Artık okuyordum, sigara içmeye bile başlamıştım ve en kısa zamanda ehliyet almaya karar verdim. Fakat buradaki insanların nasıl olduğunu unutmuştum. Kısa sürede eniştesi tarafından tecavüze uğrayan ve evden atılan, evlenip kocasını bırakan Annette olduğum söylentisi yayıldı. Giacomo, arkadaşı olan bir avukatı bulmaya uğraşırken insanların selamları ve gülümsemeleri gittikçe seyrekleşiyordu. Bazısı benimle asansöre binmekten kaçınıyordu. Birçok kez içine şeytan girmiş dendiğini duydum arkamdan. Yaşarken damgalanmıştım. Kaygılanmıyormuş gibi yaptım ve çalışmaya devam ettim. Bazen Giacomo avukatla birlikte ziyaretime geliyordu. İnsanların suratları daha da ciddi ve sert olmuştu. Hiç kimse babasının deliliği yüzünden ölen çocuğumu düşünmüyordu. Hayır, ben vebalıydım. Suçlu bendim ve ödemeliydim. Ama neyi? Henüz daha küçük bir kızdım. Hayatın güzelliğini hiç görmemiştim. İstediklerimi yapmamış ve geleceğe umut bağlamadan ara sıra geçmişi düşünüp bugün daha yaşayarak ilerliyordum. Çocuğumu düşünüyordum. Neden onu bu kadar çok sevdiğimin farkına varamamıştım? Neden ona bu kadar az şey vermiştim? Onunla konuşmaya devam ediyordum. Ama artık yaşayarak,